Ayrım 43.
Uzun süredir Londra'ya gelip sizinle, Marx Baba ve bizim Fransız sürgün kardeşlerimizle görüşmek istiyordum. Karl, yabancı emekçilerle birleşmenin ve birlikte savaşmanın yollarını arayan bu genç işçiyi heyecanla dinliyordu. Bu delikanlı, Komünist Manifesto'nun yaratıldığı şanlı günlerin yeniden doğuşunun habercisiydi. Fransız işçiler Marx'a Britanya sanayisinin gelişim özelliklerini sordular. Makinelerin ve buharın ülkesi İngiltere'de el emeğinin bütünüyle kullanılmaya devam ettiği çok sayıda sanayi dalı var diye yanıtladı Karl. Bazı yerlerde yüzyıllar öncesinin yöntemlerinin kullanıldığını görebilirsiniz. Örneğin ekmeğin hazırlanması. Bir İngiliz atasözüne göre her insan yaşamı boyunca bir şinik çamur yemelidir. Oysa John Bull, kuşku bile duymadan her gün mecazi anlamda değil gerçekten de örümcek, un, şap, hamam böceği ve insan terinden oluşan inanılması güç bir karışımı yiyor. İncil'i yakından tanıyan İngilizler, insanın kendi ekmeğini kendi alın teriyle kazanması gerektiğini yineleyip duruyorlar ama tahmin bile edemiyorlar ki insan teri ekmek hamurunun gerçekten de değişmez bir baharatı. Ancak şimdi büyük bir olasılıkla küçük fırınların sonu yaklaşıyor ve ekmek fabrikaları dönemi başlıyor. Ben size aynı zamanda daha fazla okumanızı öneriyorum dedi Marx, Johann ve Tolene kalkmaya davrandıklarında. Büyük Fransız yazarlarından biri, sürükleyici kitaplarında gerçek yaşamdan bütün bir nesil insanı canlandırıyor. Siz bu insanlarla Paris'te belki de karşılaşıyorsunuzdur. Balzac'tan söz ediyorum. Karl iki Fransızın anlattıkları üzerine uzun uzun düşündü. Çoktandır içinde böyle bir coşku seli kabarmamıştı. Aynı Haziran günlerinde Grafton Terrace'a kısa bir mektup ulaştı. La Salle, uluslararası fuar için Londra'da bulunduğunu ve o akşam ziyaretlerine geleceğini bildiriyordu. Bunu öğrenen Jenny heyecana kapıldı, telaşlandı. La Salle'in evine egemen olan yokluğu görmesini istemiyordu. Biz, tabii ki La Salle'in Berlin'deki şatafatlı evinde Karl'ı karşıladığı gibi, şu şımarık Prenses Hatzfeld'i ağırlamamız olanaksız ama yine de her şey kusursuz olmalı diye konuşuyordu, kitapların tozunu alıp evi düzene koymaya çalışırken. Lenchen, Jenny'nin söylediklerinden hiç hoşlanmadı ve bunu saklamaya da gerek duymadı. Borçları daha yeni kapatıp rahat bir nefes alabildik ve siz yine kapana doğru yürüyorsunuz. Evde fazladan bir kuruş olunca sizde kaşıntı yapıyor ve hemen onu verebileceğiniz birilerini ya da savuracak bir vesile buluyorsunuz. Kızlara doğru dürüst giyecek bir şeyler alsanız o zaman ağzımı bile açmam. Londra'da her şeyin en iyisi var. Bu yabancı kazı beslemeye ne gerek var şimdi? Üstelik o adam evimizdeki son lokmaları yediğini, Tanrı korusun, bilmiyor bile. Ama Jenny planına razı etmek için ona sarılıp öyle güzel sözler söyledi ki Lenchen kabullenmek zorunda kaldı. Sen bir şeytansın ve istediğin an herkesi ağına düşürebiliyorsun dedi yumuşayarak ve La Salle'i kontlar gibi ağırlayabilmek için bakkala malzeme almaya seyirtti. Laura ve Jenny Chen çiçek dükkanına koştular ve kısa bir sürede Grafton Terrace'ın küçük yemek odası bütünüyle değişti. Jenny, rehine sandığından yeni geri aldığı eski İskoç yapımı masa örtüsü ve bazı tabakları konsoldan çıkardı. Kızlarına dikkatle baktı. Gençlikleri en güzel süsleriydi. Jenny, kendisi de annesinin dantel şalıyla omuzlarını örterek yıpranmış elbisesini saklamış ve biraz da süslenmiş oldu. La Salle, kendisine konukseverlikle, güler yüzle karşılayan bu insanların evindeki yoksunluğu kesinlikle fark edemedi. Yüzyılın başında Züppe Lord tüm yaşamını erkek tuvaletini putlaştırmaya ve yüceltmeye adadığı ve birçok yandaş da topladığından bu yana İngiltere erkekleri süsleme konusunda birinciliği kimseye kaptırmadı. Moda düşkünü La Salle'in Londra'ya geliş sebeplerinden biri de bu olduğundan hemen Bond Street'e gitti. Burada yok yoktu. Bastona dönüşen şemsiyelerden başlıyor, her tür redingot ve şapka modelleriyle son buluyordu. Lavanta esansına boğulmuş, silindir gibi parlak La Salle, değerli dostum diyerek Karl'a sarıldı, ardından Jenny ve iki büyük kızını selamlamak için ıtırlı yağı adeta boca ettiği başını eğdi. Ah ne muhteşem bir baby dedi ve züppece giyinmiş bubayı cesurca inceleyen Tosi'nin pembe yanağını öptü. Masaya oturduklarında ve Lanchen kusursuz bir servisle çay ve yanında lezzetli bisküvi ikram ettiğinde LaSalle kendi kendini sürekli şımarttığını ve bol keseden para harcamaya alıştığını söylemeden edemedi. Hiçbir şey yapmasan da zengin bir adam olduğunu göstermelisin. Bu ortak davamızın yararına. Para, burjuvazinin elindeyken tiksinti verici bir şey olmasına karşın, bir sosyalistin cebinde bulunduğu zaman büyük bir güçtür. Birkaç gün önce küçük bir iş bana 5000 talere patladı. Ne yapalım? Kaybetmek kaçınılmaz bir şey. Kendinde bir iş adamıysan eğer. Sen rahatsın Karl. Sadece teoriyle ilgileniyorsun. O yüzden çok boş zamanım var. Oysa ben sadece teorisyen değilim. Aynı zamanda pratik faaliyetim de var. Bir düşünün kendinizi. Bir taraftan benim dış görünüşüm. Evet, sen doğuştan baron gibi görünüyorsun dedi Karl gözlerini kısarak ve gülmemek için Jenny'ye bakmamaya çalışarak. Bunu senden başka kimse anlayamaz. Çünkü sen de bir baronesle evlisin dedi. Oldukça memnun kalan LaSalle, Marx'ın ses tonundaki alaycılığı fark etmeden. Bildiğiniz gibi diye devam etti. Zürih'e uğradım. Bu gerçek bir zafer gezisiydi. Rüstov, Herweg ve daha birçok ünlü kişi beni selamladı. Ardından İtalya. Garibaldi'ye epeyce öğüt verdim. Bunun sonuçları da anında kendini gösterdi. Bu arada umarım benim Julian Schmidt'imi okumuşsunuzdur. Çeşitli çevrelerde bu eser hakkında söylenenleri yenilemek istemiyorum. Ukalalık yapmak istemem ama gerçekler de yadsınamaz. Eğer doğanın bana armağan ettiği bilgelik beni ün düşkünlüğünden korumasaydı üstünlük havalarına girebilirdim. Ama yine de saygın ve tamamen dürüst insanlar benim büyük bir bilim adamı ve düşünür olduğumu sürekli söyleyip durduklarında kendimi tutmam çok güç. LaSalle ayağa kalktı. Adeta kendinden geçmişti. Sesi bir garip çıkıyordu. Odada geziniyor ve kollarını çirkin bir şekilde savuruyordu. Herkes onu bu yaptıklarından rahatsız oldu ama LaSalle bunu fark edecek durumda değildi. Acımasız bir Don Juan olduğumu düşünüyorlar. Oysa ben Werther gibi kibar ve duyguluyum. Birçok kadın beni sevdi ama ne yazık ki ben kimseyi sevemedim ve özgürlüğüme her şeyden çok önem verdim. Söyleyin Bayan Marx, evlilik nedir? Benim seviyemde insanlar için evlilikten söz ediyorum. Jenny gevezi adama gülmemek için dudağını ısırdı ama sonra hemen kendine hakim olup yanıt verdi. Fransızlar evliliği sohbete benzetirler. Eş seçiminde her şeyden önce sohbet sırasında birbirlerini ne denli tatmin ettiklerini denemek gerekirmiş. Bunda oldukça yüksek bir doğruluk payı olduğuna şahsen ben de ikna oldum. Eğer dünyaya birkaç kez daha gelseydim yine şu andaki kocamla mutlu olurdum. Çünkü onun düşüncesi bitmek tükenmek bilmeyen bir pınar ve onunla sohbet etmek bana üstün bir zevk veriyor. LaSalle yavan yapmacık bir şekilde gülümsedi. Mükemmel. Karl kendine yaraşır bir sohbet arkadaşı bulmuş. O benden şanslı. LaSalle pek akıllı sayılamayacak, zevzekçe konuşmalarla, üstün başarıları ve böbürlenmeleriyle Karl'ın zamanını yüzsüzce harcıyordu. Bir gün Jenny evde tek başınayken LaSalle geldi ve yalnız olduklarını anladığında dünya çapında önem taşıyan, olağanüstü önemli büyük sırlarını açtı. Siz madam, olağanüstü üstün birisiniz ve size itiraf edebilirim ki Garibaldi özellikle benim tartışılmaz ikna yeteneğim sayesinde Roma'ya gitmeyip Napoli'ye yöneldi. Sardunya Kralı Victor Emmanuel'in çıkarlarına zarar vermeden kendisini diktatör ilan etmesi için onu ikna ettim. Ardından yine benim öğüdüm üzerine yaşlı başkomutan Avusturya'ya yürümek için halk ordusu örgütleyecek. Bunun Almanya için ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Özgürlük. Tahminlerime göre Garibaldi hiç zorlanmadan en az 30 bin gönüllü toparlayabilecek. Sonra da bu alay Adriyatik kıyısına, Dalmaçya'ya yönelecek ve Macaristan'da ayaklanma örgütleyecek. İnanın bu devasa bir hareket olacak. LaSalle kendi deyimiyle devrimci Alman işçi sınıfının temsilcisi olarak Garibaldi'ye bildirmekle kalmayıp, şimdi Londra'da bizzat Mazzini'ye de açıkladığı planını Jenny'ye bütün ayrıntılarıyla sayıp döktü. Şu çileli, büyük devrimci Mazzini de söylediklerime hayran kaldı ve önerilerimi bütünüyle onayladı. Eğer anlattıklarıma tam olarak uyulursa, her şey yakında İtalyan halkının parlak zaferiyle sonuçlanacak. Bu operasyon üzerinde tam 6 hafta çalıştım. Ayrıca şu anda Berlin'de politik saygınlığım mükemmel. Orada birçok girişimde bulunabilirim. Broşürüm Prusya'nın Apennin Yarımadası'ndaki savaşa girmesine doğrudan engel oldu. Artık bir sır değil bu. Bu kadar büyük ve sorumluluk isteyen faaliyetler sizi yoruyordur herhalde diye sordu Jenny örtülü bir alayla. LaSalle sohbet arkadaşının ses tonundaki ironiyi görmeden yorgun bir edayla yanıt verdi. Hem de nasıl? Jenny yüzünü saklamak için arkasını döndü. Carl gibi o da LaSalle artık sadece gülünç buluyordu. Lenchen ise LaSalle'den nefret ediyordu. Sadece onun abartılı özgüveninden ve kendi kendine aşık oluşundan dolayı değil, aynı zamanda bencil ve dal kavuk olmasına kızıyordu. Marx'a değerli özel dostum diyerek konuşmaya devam ediyordu LaSalle. Sen özgür bir insansın. Teorik faaliyet fazla zaman almıyor. Doğrusu seni kıskanıyorum. Sürekli önemli pratik faaliyetlerimden dolayı ancak arada bir yazabiliyorum. LaSalle, Grafton Terrace'da saatlerce kalıyordu ve ev sahiplerini işlerinden alıkoyduğundan dolayı onu gördüklerinde nereye saklanacaklarını bilemiyorlardı. Carl ve Jenny, onun temelsiz politik projelerini ve can sıkıcı kibirini sık sık alaya alıyorlardı. Habsburgları alaşağı etmek için Padova'dan Viyana'ya ayrıntılı bir sefer planı hazırladım ve önerdim. Garibaldi'nin albayı Rüstov planımı onayladı ve gerçekleştirilebilir buldu. Biz de böylece Almanya'yı kurtaracağız. Bu durumda diye ona takıldı Marx. Albay Rüstov da aklını kaybetmiş demek ki. Sen benim saçmaladığımı ve aptal olduğumu mu söylemeye çalışıyorsun diye kudurdu LaSalle sandalyeden fırlayarak. Ardından bir zenci kadar gür saçlarını savurdu ve kendine duyduğu sarsılmaz güvenle devam etti. Boşuna kızıyorum. Sen Carl, soyut bir dünyada yaşıyorsun. Bu yüzden de seni bağışlıyorum. Çünkü gerçek politikayı hiç anlamıyorsun. Ancak sizin hiç durmadan anlattıklarınız Bonapartistlere adanmış bazı gazete yazılarını anımsatıyor bana diye misafiri iğneledi Jenny. Marx ve karısı LaSalle'in teorilerini ironiyle yerdikçe onun hiddeti de artıyordu ama karşı koyma gücü azalıyordu. Sebatkarlığın ve gevezeliğin Grafton Terrace'da hiç şansı yoktu. Eğer bu denli korkunç durumda olmasaydık ve bu adam çalışmamı engelleyip acımasızca zamanımı tüketmeseydi, krallar, paşalar gibi eğlenirdim onunla. Ne yazık ki Friedrich burada değil. LaSalle'i görüp dinleyerek en kötü ihtimalle bütün bir yıl için kahkaha depolardı dedi bir gün Carl. Akşamın geç saatlerinde saatlerce süren bir sohbetten sonra LaSalle nihayet gittiğinde. Onun bitmek bilmeyen övünmelerinden ve açıkça kariyeristliğini ortaya koyan davranışlarından çok yoruluyorum dedi Jenny. LaSalle Londra'dan gitmeden önce sıradaki projelerini Marx'a anlatabilmek için bir kez daha geldi. Belki de yakında kendi gazetemi kuracağım dedi. Marx'ın masasının ardındaki tek koltuğa yüzsüzce yayılarak Carl odada dolaşırken. Bu devasa yapının bir parçası olmanı öneriyorum Carl. Bu konuda ne düşünüyorsun değerli dostum? Marx LaSalle şöyle bir baktı ve umursamaz bir ifadeyle yanıtladı. Senin gazetenin İngiltere muhabiri olmayı zevkle kabul ederim ama üzerime hiçbir sorumluluk almamak koşuluyla. Daha önce de sana birçok defa söylediğim gibi kimi istisnai sorunlar ile genel hedefler dışında seninle hiçbir konuda kesinlikle hemfikir değilim. Son söylenenlerle konuya nokta konmuş oldu. Kendisinden başka hiç kimseyi görmeyen Prenses Hatzfeld'in ona bonkörce sunduğu paraları keyfince savuran LaSalle, Marx ve ailesinin içinde yaşadığı yoksulluğu uzun süre fark etmedi. Amerika'da gelişen olaylar dolayısıyla Carl'ın tamamen işsiz kaldığını, maddi durumunun da son derece kritik olduğunu anladığında ise o kendine özgü abartılı ifadelerle çocuk yaştaki Jenny'nin Berlin'de Prenses Hatzfeld'in yanında Nedime olarak çalışmasını önerdi. Marx, LaSalle'in bu duygusuzluğu, kabalığı ve yüzsüzlüğü karşısında kendisini zor tuttu. Marx'ların evden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını öğrenen LaSalle, küçük miktarda bir parayı senet karşılığında ve Engels'in kefil olması koşuluyla verebileceğini söyledi. Carl tarifsiz bir acıyla bunu kabul etti. Lenchen de hemen söze girerek hatırlattı. Kendisinin şişinerek anlattığına göre LaSalle'in bir günlük sigara ve araba masrafı bir sterlin tutuyormuş. Yaz sonunda Viyana gazetesine muhabiri olarak uluslararası sanayi fuarını ziyaret etme imkanı doğdu. En sonunda toplumun her kesiminin ziyaret ettiği bu yeri Karl, Jenny ve kızları da görebilecekti. Uluslararası sanayi fuarı Avrupa'nın tüm ülkelerinden ziyaretçi akınına uğruyordu. Londra yabancılarla dolup taşmıştı. Gazeteler sanayi mallarını, pavyonları, adaya gelen ünlü ve zengin kişileri anlatmak için sayfalar ayırıyorlardı. Dar korseler üzerine metal çemberlere geçirilmiş şatafatlı elbiseler içinde lülelerinin üstüne yassı şapkalar oturtmuş bayanlar, ters çevrilmiş çiçek vazolarına benziyorlardı. Rengarenk flamalarla süslü fuarın girişinde kemerin önünde her gün sayısız fayton, araba ve yolcu arabalarına bu bayanların etekleri güçlükle sığıyordu. Açık sahneden meydana kusursuz bir akustikle senfoniler yayılıyordu. La Traviata diye sevindi Laura. Dünyada Verdi'nin müziğinden daha mükemmel bir şey yok, doğru değil mi? Var diye yanıtladı annesi yumuşacık bir sesle. Richard Wagner'in ölümsüz eseri Tristan ve Isolde ile hiçbir şey kıyaslanamaz. Lohengrin dışında diye karşı çıktı Karl. Bu benim en sevdiğim opera. Aslında sanırım Wagner gibi müziğin devrimcisi, devi. Tristan ve Isolde'nin yaratıcısının öncelikle Gluck ile ilişkilerini koparması can sıkıcı bir şey diye açıkladı Jenny ve devam etti. Wagner, Orfeo ve Eurydice yazarının müziğin gerçek işlevi şiire yardımcı olmaktır sözlerine isyan etmiş ve ben artık opera yazmayacağım diye bildirmiş. Ama eserlerimin keyfi bir şekilde uyduruk isimlerle adlandırılmasını istemediğimden bundan böyle onlara drama diyeceğim. Garip bir rastlantı sonucu Jenny Wagner'i anlatırken senfoni orkestrası Lohengrin'lerden parçalar çalmaya başladı. Harika diye fısıldadı Laura. Yiğitliğe çağrıya, din esrikliğine, hüzne kulak vermek istiyorum. Ve düpedüz putperest arzular diye ekledi Jenny. Karl ilk önce sanayi pavyonunu gezmeyi önerdi. Makine teknolojisi aşırı derecede ilgisini çekiyordu. Bu alanı inceliyor, dersleri dinliyor, pratikte makine yapımı kursunu araştırıyordu ve fuarda da birçok not aldı. Çeşitli araçları ve makineleri özenle inceleyerek karısı ve kızlarına onların kullanım alanlarını ve tarihçesini uzun uzun anlattı. Her detayla ilgileniyor ve özellikle de teknik yenilikler üzerinde duruyordu. Bu uslu, harika, üretim araçlarına bir bakın diyordu kendini kaptırmış bir halde. Burada kendi gözlerimizle görebiliriz ki eğer modern burjuvazisinin yükselişinin koşullarını oluşturan barutun, pusulanın ve matbaa makinesinin bulunmasını bir tarafa bırakırsak, sanayinin gelişimi saat ile yel değirmeni veya su değirmeninin keşfedilmesiyle başlamıştır. Nasıl olur diye şaşırdı Jenny, bu makinelerin saatle ne ilgisi var? Ya yel değirmeni nereden geliyor diye sordu Laura. Gay Jules Caesar döneminde Anadolu'dan Roma'ya getirilmiş diye yanıt verdi Karl. Saatin 18. yüzyılda üretimde otomatiğe geçilmesinin önceli olduğundan kuşku yok. Sanayide her şey, dişli tertibatlı değirmen vesaire detaylardan yola çıkıp kurmalı ve yaylı mekanizmalarla başlamıştır. Şu mekanik çekice ya da şu cendereye iyice bir bakın. Değirmende olduğu gibi bu şaşırtıcı aletlerle tüm süreçler doğrudan insan emeği ile, kol gücüyle gerçekleştiriliyor. Enerji kaynaklarında iş başka ama görüyorum ki siz sıkılıyorsunuz sevgili varlıklarım. Hayır Marip'li, nereden çıkarıyorsun diye karşı çıktı Jenny. Sanayiye duyduğu gerçek ilgiden çok kocasına olan aşkından dolayı. Uzun bir katar çeken elektrikli lokomotif örneğini, hantal motoru ve gaz fenerinin yerini almak zorunda olan garip kandilleri hayranlıkla izliyordu. Avusturya pavyonunda Laura sıra sıra dizilmiş harika piyanolar gördü. Kusursuz gövdeleri çevredeki her şeyi ayna gibi yansıtıyordu. Laura ince parmakları ile tuşlara dokundu. Tuşlar çınlayan, melodik seslere yanıt verdi ve Laura yuvarlak tabureye oturdu. Genç kız ruhunu bütünüyle vererek Mendelssohn'un sözsüz şarkısını çaldı. Hayallerini süsleyen piyanodan kalktı, iç çekerek uzaklaştı. Her ülkenin pavyonunda sanayi firmaları ilgi çekici reklamlarla ürünlerini sergiliyordu. çeşitli fabrikaların satış görevlileri ve simsarları alıcıları ayartmak için yarışıyorlardı. Harika kumaşlar, halılar, aşırı süslü, ağır, işlemeli mobilyalar, çeşit çeşit kozmetik ürünleri, lüks tuvalet aksesuarları ve eşyalar, üretildikleri Fransa, Almanya, Avusturya ya da İngiltere'ye özgü küçük farklılıklar taşıyorlardı. Ve hepsi de zengin insanların zevkine ve cebine sesleniyordu. Oysa halka sunulan ürünler pek az yer kaplıyordu. Bu eşya ve insan kargaşasına egemen aşırı gürültü, almak ya da satmak arzusuyla yanan çok sayıda insanın abartılı heyecanı, telaşı Jenny'nin başını ağrıttı. Laura ve Jenny müzik gösterilerini izlemek için anne ve babalarını açık havadaki büyük gri yeşil tentenin altına götürdüler. Müzikol İngiltere'nin buluşu da sirk gibi geleneklerin değişime uğramış uzantısı. Müzikolün palyaçosu, kızıl saçlı, garip, yarı sarhoş bir İskoç, ulusal cimrilikten dem vurarak garip konuşmasıyla ve şaklabanlıklarıyla izleyiciyi susturmaya çalışıyordu. Ardından sahneye rolünü büyük bir gayretle oynayan eğlence düşkünü bir tayfa çıktı. Onun da ardından zürafayı çağrıştıran esmer bir kadın şarkıcı zıplayarak izleyicilere doğru "Bir an önce gel, ben ince bir aşığım" diye çağırmaya başladı. En büyük başarıyı bir fıçı üzerinde yuvarlanarak sahneye gelen gülünç, yaşlı bir kadın elde etti. Doğu Londra'ya özgü halk argosuyla bir şeyler söyleyerek arada bir anlaşılmaz şekilde bağırıyordu ve adeta ekşi bira kokuyordu. Kah balık satıcısını, kah liman tellalını canlandıran aktrisin anlamsız konuşmaları ve utanmazca dansları oldukça güçlü tezahüratlar ve kahkahalarla karşılanıyordu. Sigaraları yutan sihirbazın, Çinli hokkabazların ve yeknesak bir tarzda marşlar söyleyen zencilerin ardından sıra izleyicilerin gösterisine geldi. Bu kez gülünç yaşlı kadın ve tayfa protestan papazı kılığına girmişlerdi ve o yavan, yapmacık halleriyle orkestra eşliğinde şarkı söylüyorlar ve izleyicilere katılmaları için cesaret veriyorlardı. Başlangıçta ancak birkaç kişi katıldı nakarata. Orkestra tempoyu artırdı. Tayfa eliyle koroyu yönetiyordu. İzleyiciler giderek cesaret topluyordu ve nakarata eşlik edenler çoğalıyordu. Bir gün unutsam şemsiyemi evde, yağmur, yağmur durmalısın sen. Müzikolden çıkıp kızlarını çiçek sergisine bırakan Carl ve Jenny, düzgün giyimli, zengin beyefendilerin oturduğu açık taraçadaki restoranın yanından geçerek tozlu patika üzerinden küçük göle doğru yürüdüler. İki kar beyazı kuğu, parlak kanatlarıyla neredeyse birbirine dokunarak kamışların etrafında dolanıyor, nazlı nazlı yüzüyordu. Jenny güzel, gösterişli kuşlardan gözünü alamıyordu. Onların aşkını, sadakatlerini, asla ayrılığı kabullenmeyişlerini düşünüyordu. Eğer kuğulardan biri ölürse eşi de kendini ölüme terk ediyordu. Kuğular Jenny ve Carl'ın el ele tutuştukları kıyıya iyice yaklaştılar ve yüzmeye devam ettiler. Marx içine düştüğü maddi sıkıntılardan kurtulmanın çaresini arıyordu. Demir yolları işletmesinde memur olarak işe girmek için başvuru yapmaya karar verdi. Hollandalı avukat Philips, Londra'da bazı etkili kişileri tanıyordu ve kuzeni için onları devreye sokacağına dair söz vermişti. Sıradan, nemli bir Eylül sabahı Carl, redingotunu giydi, şapkasını başına geçirdi, büyük şemsiyesiyle silahlanarak iş bulmak için yola koyuldu. Saygın yönetici Carl'ı beğendi. "Görüyorsunuz, bizim işimizde yazı stili belirleyicidir," dedi önemseyen bir edayla. "Bizim işimiz kağıtlarladır Bay Marx. Hiç yazdığınız oldu mu?" "Evet, bir şeyler yazdığı olmuştu." "İşte metin. Tüm gayretinizi sarf ederek özenle bunu yeniden yazmanızı rica ediyorum."